Ayrım 20.
6. Tikeller Tanrı'nın dikkatini çekmeyecek ölçüde küçüktür. 7. Kimi tikellerde kötülük vardır. Tanrı kötüyü bilemez. Akinolu bu kanıtlara Tanrı'nın tikelleri neden bildiğini anlatmaya başlayarak ve bir ustanın yapacağı şeyi önceden bilmesi, Tanrı'nın henüz var olmayan nesneleri bildiğini söyleyerek yanıt verir. Tanrı neyi bilir başka? Thomas'a göre Tanrı, gelecekteki zorunsuz şeyleri bilir. Zaman içinde olmadığından her şeyi zaman içinde şimdideymiş gibi görür. Tanrı zaman içinde olmadığından zihinlerimizi, gizli isteklerimizi de bilir. Sonsuz sayıda şey bilir. Biz yapamayız böyle. Hiçbir şey bütünüyle küçük ve önemsiz olmadığından küçük ve önemsiz şeyleri de bilir. Her şey bir ölçüde zorunludur. O küçük şeyleri bilmese sadece kendini bilmiş olacaktı. Dipnot. Russell'ın burada eksik bir özetleme yaptığı izlenimi var. Tanrı'nın zatından başka her şey küçüktür türünden bir bağlama tümcesi gerekli. Öte yandan evrenin düzeni çok soyludur. O, küçük ve önemsiz şeyleri bilmeden bilinemez. Son olarak Tanrı kötü şeyleri de bilir. Çünkü herhangi iyi bir şeyi bilmek, onun karşıtı olan kötülüğü bilmektir. Tanrı'da istem vardır. Onun istemi özüdür. İstemin belli başlı amacı tanrısal özdür. Kendisini isterken Tanrı başka şeyleri de ister. Çünkü her şeyin sonudur. Dipnot. Bu önceki tümceyle bağlantısız. En son Tanrı kalacağına göre evrensel istekleri de sonsuzdur anlamına gelebilir. Hatta o henüz var olmayan şeyleri de ister. Kendi varlığını, kendi iyiliğini, başka şeyleri de ister. Başka şeyleri zorunlu olarak isteyemez. Tanrı'da özgür istem vardır çünkü. Onun isteminin nedeninden değil, hikmetinden söz edilebilir. Tanrı kendi içinde olanaksız olan şeyleri isteyemez. Söz gelimi bir çelişmeyi doğru yapamaz. Aziz'in tanrısal gücün sınırına giren bir iş konusunda verdiği örnek genellikle bakıldığında sevindirici değil. Çünkü o Tanrı'nın bir insanı eşek yapabileceğini kabul eder. Zevk, sevinç, sevgi Tanrı'dadır. O hiçbir şeyden nefret etmez. Düşünsel ve etken erdemleri elinde bulundurur. Mutludur ve bu kendi mutluluğudur. İmde yaratıkların ele alınmasına gelebiliriz. Summa Contra Gentile'nin ikinci kitabında ele alınan bu konu, Tanrı'ya karşı yapılan yanlışlıkları hayırlamakta, reddetmekte yararlıdır. Tanrı'nın yapamayacağı işler. Tanrı dünyayı eskilerin kanıtlarına karşıt hiçten yaratmıştır. Tanrı'nın yapamayacağı şeyleri şöyle özetler Akinolu. 1. Tanrı beden olamaz. 2. Kendini değiştiremez. 3. Yanlış iş yapamaz. 4. Yorulup bırakamaz, tükenemez, unutamaz, pişman olamaz, kızamaz, üzülemez. 5. Bir din adamı tinsiz, ruhsuz yapamaz. 6. Bir üçgenin iç açıları toplamını iki büyük açıdan büyük ya da küçük yapamaz. 7. Geçmişi olmamış gibi yapamaz. 8. Günah işleyemez. 9. Başka tanrı yaratamaz. 10. Kendini var olmamış duruma getiremez, ortadan kaldıramaz. İkinci kitap daha çok insandaki tin ruh kavramı ile uğraşır. Zekaya sahip bütün tözler madde dışıdır ve ortadan kalkmaz. Meleklerin bedeni yoktur. Fakat insanlarda tin bir bedene bağlanmıştır. Aristoteles'te görüldüğü gibi vücudun biçimidir tin. İnsanda üç değil bir tin bulunur. Onun tümü bedenin her parçasında bütünüyle yer almaktadır. İnsanların tinlerinden ayrı, farklı olarak hayvanların tinleri ölümsüz değildir. Zeka her insan tininin parçasıdır. İbn-i Rüşd'ün ileri sürdüğü gibi değişik insanların paylaştığı tek bir zeka yoktur. Tin üreme organlarıyla aktarılmaz, her insanda yeniden yaratılır. Evlilik dışı bir çocuk doğduğunda bir güçlük ortaya çıkıyor. Yukarıdaki düşünceye göre bu çocuğun tinini yaratmış olan Tanrı zinada suç ortağı gibi görünür. Aziz açısından Us'a yakın görünen tek karşı duruş budur. Augustinus'un zihnini karıştıran bir karşı duruşta özgün günahın aktarılması konusundadır. Günah işleyen tindir. Tin aktarılmamış, yeniden yaratılmışsa o, Adem'in işlemiş olduğu günahı nasıl kalıt, miras almıştır. Bunu tartışmaz tamız. Tümeller sorunu zeka ile ilgili olarak tartışılır. Aziz Thomas'ın durumu Aristoteles'in durumu gibidir. Tümeller tin dışında varlığını sürdürmez. Zeka tümelleri anlarken tin dışında olanları anlar. Üçüncü betik, kitap, daha çok erdemsel sorunları ele alır. Kötülük istenmeden yapılır bir öz değildir ve iyi olan geçici bir nedene sahiptir. Her şey Tanrı gibi olmaya yöneltilir. Her şeyin sonu Tanrı'dır. İnsanın mutluluğu, görkem, servet, erk, iktidar ve beden isteklerinden oluşmaz ve duyularda değildir. İnsanın en son mutluluğu erdemsel davranışlarıyla da ölçülmez. Çünkü onlar aracıdırlar. O mutluluk Tanrı'nın bütün benlikle düşünülmesindedir. Fakat çoğunluğun sahip olduğu Tanrı bilgisi ya da imanla elde edilen bilgi yeterli değildir. Bu yaşamda Tanrı'yı özüyle göremez, en son mutluluğa sahip olamayız. Öteki dünyada onunla yüz yüze olacağız. Yüz yüze olmak deyimi sözel olarak alınmamalı, çünkü Tanrı'nın yüzü yoktur. Bu sadece bizim doğal gücümüzle değil, tanrısal ışıkla gerçekleşecektir. O zaman bile Tanrı üzerine her şeyi bilemeyeceğiz. Bu görüyle sonsuz yaşama, yani zaman dışındaki yaşama katılmış olmaktayız. Tanrısal öngörü, kötülüğü, zorunsuzluğu, özgür istemi, rastlantıyı, talihi kendi dışında bırakmaz. Kötülük, iyi bir sanatçının kötü aygıtlara sahip olması gibi ikinci nedenler aracılığıyla gelir. Her melek türünün örneği. Meleklerin tümü birbirine eş değildir. Her bir melek kendi türünün tek örneğidir. Çünkü melekler bedene sahip olmadıklarından uzay içindeki yerleriyle değil, özel ayrımlarıyla birbirlerinden ayrılırlar. Gökbilimin bilinen nedenlerle reddedilmesi gerekir. Yazıt diye bir şey var mıdır sorusuna karşılık olarak Akinolu Thomas, Tanrı'nın koymuş olduğu düzene yazıt adını verebileceğimizi, fakat o bir pagan sözcüğü olduğundan bu biçimde davranmamanın daha yerinde olacağı karşılığını verir. Tanrı düzeni değişmezse de doğanın yararlı olduğu kanıtına götürür bu. Kanıta nasıl varıldığını iyi anlayamadım. Tanrı bazen başka kimsenin yapamayacağı büyük işler yapar. Bununla birlikte cinler, periler yardımıyla büyü yapmak da olabilirse de o Tanrı'ya özgü büyük işlerden değildir. Yıldızların yardımıyla da olmaz. Evlilik ve cinsel erdem. Tanrısal yasa bizi, Tanrı'yı ve daha küçük bir ölçüde komşumuzu sevmeye götürür. O yasa bizi fuhuş ve zinadan alıkor. Çünkü çocuklar yetişip baba ve anne ile birlikte olmalıdır. Tanrı yasası doğum denetimini doğaya karşı olduğu için yasaklar. Bu bakımdan yaşam boyu bekarlığı engellemez. Evlilik yaşam boyu sürmelidir. Baba, çocuğun öğrenimi sırasında ve daha yüksek fiziksel güç sahibi olduğundan cezalandırma konusunda gereklidir. Ten ilişkileri günah değil, doğaldır. Fakat evlilik durumunun imsak denli iyi olduğunu düşünmek, Joviniasçu itizale düşmek demektir. Sıkı bir tek evlilik kuralı uygulanmaktadır. Yani insanlar yaşamları boyunca ancak bir kez evlenebilir. Erkeklerin çok kadınla evlenmesi kadınlar için iyi değildir. Çok kocalılık durumundaysa çocukların babası bilinmez. Yakın akraba arasındaki cinsel ilişkiler aile yaşamını karmaşık duruma getireceğinden yasaklanmalıdır. Sanctus Thomas'ın kız ve erkek kardeş arasındaki cinsel ilinti aleyhine ileri sürdüğü çok garip bir kanıt vardır. Eğer karı koca sevgisi kardeş sevgisiyle karışırsa karşılıklı çekim olduğundan çok sık cinsel ilişkiye yol açacaktır. Cinsel erdem konusundaki bütün bu kanıtların tanrısal buyruklar ve yasalarla değil, salt rasyonel düşüncelerle ilgili olduğu gözlenecektir. İlk üç betikteki, kitaptaki gibi burada da Akinolu bir parça usa vurmadan önce aklın kendisini kutsal kitaplarla uyuşumlu bir konuca vardığını gösteren metinleri aktarmaktan hoşnutluk duyar. Fakat kendi sonucuna ulaşana değin kutsal kitapların otoritesine başvurmaz. İsteğe bağlı yoksulluğun ilginç ve canlı bir tartışmasına da rastlamaktayız. Bu tartışma beklendiği gibi dilenci tarikatların ilkeleriyle uyumlu bir sonuca varır. tartışmada dilenci tarikatlara karşı duruşlar üzerinde gerçekçi biçimde durulur. Thomas'ın kulağına gelen bu itirazların mahalle rahiplerince ileri sürüldüğü gösterilir. Vaftiz ve günahtan kurtulma. Sanctus Thomas daha sonra günah, yazıt ve seçim konusuna geçer. Bu konudaki düşünceler Augustinus'a ilişkindir. Büyük bir günah işlemekle insanoğlu sonunda sonsuzluğa karışma hakkını yitirir. Onun payı sonsuz cezadır. Hiç kimse Tanrı'nın bağışı dışında günahtan bağımsız değildir. Günahkar o yoldan dönmezse bile ayıplanmamalıdır. İnsan iyilik içinde bulunmak için Tanrı'nın bağışını gereksinir. Fakat hiç kimse tanrısal yardıma layık olmayabilir. Tanrı günahın nedeni değildir. Sadece kimisini günahta bırakır, kimisini günahtan kurtarır. Sanctus Thomas yazıt konusunda Sanctus Augustinus'la birlikte niye kimilerinin seçkin kişiler olduğunu ve cennete gitmeye hak kazandığını, kimilerininse zora uğrayıp cehenneme atıldığı konusundaki hikmetin bilinmediğini savunur görünüyor. Aynı zamanda vaftiz edilmedikçe kimsenin cennete giremeyeceğini de düşünmektedir. Bu, tek başına usla kanıtlanacak doğruluklardan değildir. 3. Yohannes de vahyedilmiştir. Bölüm 5. İsa yanıt verdi. Şunu söyleyeyim sana. Sudan ve kutsal tinden doğmuş olanın dışında kalan bir kişi Tanrı'nın ülkesine giremez. Bu sözümü gerçek belli. Tanrı'yı bilmenin yolları. 4. Betik, kitap, teslisi işler. İsa'nın insanlaşmasını, Papa'nın üstünlüğünü, sakramentumları, vaftiz, Hristiyan topluluğuna katılma, şarapla ekmek yeme, günah çıkarma, yağlama ve bunun gibi törenlerini, bedenin ölümden sonra dirilmesini işler. Betik, teologlardan çok filozoflara seslenmektedir. Dolayısıyla kısaca ele alınsa iyi olur. Tanrı'yı bilmenin 3 yolu vardır. 1. Us, 2. Vahiy, 3. Daha önce sadece vahiy ile bilinmiş olanların sezgisi. 3. yol üzerine Sanctus Thomas hemen hemen hiçbir şey söylemez. Mistikliğe yönelen bir yazar bu yol üzerinde öbür ikisinden daha çok dururdu. Fakat Akinolu'nun mizacı mistik olmaktan çok usa vurmayı eylemiş. Preikos Kilisesi, Ruhül Kuds ve Papalığın üstünlüğü konusundaki çifte oluşumu hayırladığı, reddettiği için ayıplanmıştır. Bununla birlikte İsa her nedenle Ruhül Kuds yönünden dünyaya getirilmişse de onu Ruhül Kuds'un etinden, canından hasıl olmuş oğlu saymamak gerektiği konusunda uyarılmaktayız. Sakramentumlar kötü rahiplerce yürütüldüğünde bile geçerlidir. Kilise öğretisi için önemli bir noktadır bu. Pek çok rahip, büyük günah işlemiş ve sofu kişiler bu gibilerin sakramentumları yönetemeyeceğinden korkmuştu. Sıkıcı bir durumdu böylesi. Kimse gerçekten evli olup olmadığını, günahlarından geçerli olarak sıyrılıp sıyrılmadığını bilemeyecekti. İtizale ve rafizliğe yol açtı bu. Çünkü püritenci bir görüşe sahip olanlar sarsılmaz erdemlere dayalı bir rahiplik kurumu ortaya koymaya alıştılar. Sonuçta kilise büyük bir vurguyla bir rahibin işlediği günahın onun görevlerini yerine getirmekte yeteneksiz kılmayacağını büyük bir vurguyla ileri sürmeye zorunlu kaldı. Ölümden sonra dirilme. Tartışılan son sorunlardan biri ölümden sonra bedenin dirilip dirilmeyeceği konusudur. Akinolu, Ortodoks inancına karşı ileri sürülen kanıtları dürüstçe sıralar. Onlardan biri ilk bakışta kimi güçlükler döker ortaya. Aziz sorar. Yaşamında insan etinden başka bir şey yememiş ve ataları da aynı biçimde davranmış bir insana ne olacak? Akinolu böyle bir kişinin de dirilip dirilmeyeceğini soruyor. Önce, yamyamın kurbanları onun açgözlülüğü dolayısıyla son gün bedenlerinden yoksun mu kalsın? Haksızlık olur bu. Fakat yamyamın bedeninde özümlenmiş olan kurbanlar dirilince, onun bedeninden ayrılınca, yamyam kişiden beden olarak ne kalır geriye? Onun bedeni hangi maddeyle biçimlenecek? Yamyamın kurbanları dirilince onun bedeni ortadan kalkar. Çünkü artık yamyamın bedeni atalarından beri gelen köklü bir alışkanlıkla yediği insanların etinden oluşmuştur. Akinolu bir bedenin sadece kendine özgü özelliğinin onun maddi yapısıyla ortaya konamayacağını, yani yamyamı o yamyam yapan öz çizgilerinin onun bedenine dönüşen başka insanların, yani kurbanların bedeni olmadığını söylemek istiyor. Bu görüş doğallıkla nesnel varlıklara bağlı olmayan onların dışındaki varlıkları kabul etmek anlamına gelir ve tümellerin kabulüyle ilişkilidir. Dipnot. Bu konuda Russell'ın Leibniz felsefesinin eleştirsel açıklanımı Allen and Unwin 1937 adlı yapıtı salık verilebilir. Önce çözülmez gibi görünen bu güçlükten başarıyla sıyrılmanın mümkün olduğunu söylemekle mutluyum. Dipnot. Bu cümle Akinolu'ya değil, Akinolu'yla eğlenen Russell'a ilişkin. Sanctus Thomas, bedenin özdeşliğinin aynı maddi parçacıkların varlığını sürdürmesine bağlı bulunmadığına işaret etmekte. Yeme ve sindirme oluşumu sırasında bedeni oluşturan madde sürekli olarak değişir. Böylece yamyamlar yeniden dirilme sırasında aynı bedene sahip olabilirler. O bedenler yamyamlar öldüğünde içerdikleri maddenin aynı ile kurulmamış olabilir. Bu iç açıcı düşünceyle Summa contra Gentile'den yaptığımız özete son verebiliriz. Akinolu'nun önemi. Genel çizgileri içinde Akinolu'nun felsefesi Aristoteles'inkiyle uyuşur ve okuyucu bu felsefeyi Aristoteles'in felsefesini kabul ya da reddettiği ölçüde kabul ya da reddeder. Akinolu'nun özgünlüğü, Aristoteles'i Hristiyan dogmasına en küçük değişmeyle uygulamasındandır. Yaşadığı sırada Thomas'ın aşırı bir yenilikçi sayıldığını görüyoruz. Ölümden sonra öğretilerinin çoğu Paris ve Oxford üniversitelerince bu yüzden kabul edilmemiştir. Öğretilerinden her biri yanlış bile olsa Summa saygı uyandıran bir zeka anıtı olarak kalacaktır. Sanctus Thomas bir öğretiyi reddetmek istediğinde önce onu çok kez büyük bir yetenekle ve daima büyük bir dürüstlükle açıklar. Onun kanıtları ayırt edişindeki keskinlik ve açıklık akıldan türemiştir ve vahiyden türeyen kanıtları hayranlık vericidir. Aristoteles'i iyi tanır ve iyi anlamıştır. Daha önceki Katolik filozoflar üzerine söylenemez bu sözler. Bununla birlikte söze edilen artamlar, meziyetler onun geniş ününü haklı göstermez. Usa başvurma bir anlamda içten değildir. Çünkü varılacak sonuçlar önceden belirlenmiştir. Söz gelimi evlilik bağının çözülemeyeceği konusunu alalım ele. Bu görüş babanın çocuğun öğrenimi sırasında yararlı olduğu gerekçesiyle savunulmaktadır. Çünkü a. Baba anneye bakıldığında daha akıllıdır. B. Baba anneden daha güçlüdür, çocuğu cezalandırabilir. Modern bir eğitici bu iki şıkka şöyle karşılık verebilirdi. A. Erkeğin kadından daha akıllı olduğunu varsaydıracak genel bir neden yoktur. B. Büyük fizik güç gerektiren ceza eğitime yaramaz. -1 ile sonuçlanan dizi. Modern eğitimci ayrıca babaların modern dünyada eğitime ara sıra katıldığına da işaret edecektir. Fakat Sanctus Thomas'ı izleyen hiç kimse biz böyle söyledik diye yaşam boyu sürecek tek evliliğe inanmaktan vazgeçmemelidir. Bu inancın gerçek temeli ileri sürülenler değildir. Dipnot. Yani Akinolu'nun ileri sürdüğü kanıtlar değildir. Şimdi de Tanrı'nın varlığını kanıtladığını ileri süren savları alalım ele. Bütün bunlar cansız şeylerin teolojisinden gelenler dışında ilk terimi olmayan dizelerin varsayılmış olanaksızlığına dayanmaktadır. Her matematikçi böyle bir olanaksızlık olmadığını bilmektedir. Dipnot. Yani ilk terimi başlangıcı olmayan sayılar vardır. -1 ile sonuçlanan eksi tam sayılar dizisi de örneğidir bunun. Fakat yine de hiçbir Katoliğin Sanctus Thomas'ın kanıtlarının kötü olduğuna inanıp Tanrı'ya karşı inancından vazgeçmesi olası değildir. O ya yeni kanılar bulacak ya da vahiye sığınacaktır. Tanrı'nın özünün ve varlığının bir ve aynı sayılması gerektiği, onun kendi iyiliği, kendi gücü ve bunun gibi olduğu savları Platon'da bulunan fakat Aristoteles'in kaçındığı varsayılan bir karmaşıklık döker ortaya. Tikeller hakkında oluşla tümeller hakkında oluş karmaşıklığıdır bu. Felsefeci tin yoktur Akinolu'da. Biri tanrı üzünü tümellerin yapısına sahip sayabilirken yangını saymayabilir. Doyurucu biçimde dile getirmek kolay değildir bu güçlüğü. Çünkü o artık kabul edilemeyen bir mantık içinde çıkar ortaya. Fakat açıkça bir tür sentaktik karmaşıklığa işaret eder. Bu karmaşıklık ortadan kalktığında tanrı üzerine çok şey USA uygunluğunu yitirecektir. Akinolu da gerçek felsefeci Tin pek azdır. O, Sokratesçi Platon gibi kanıtın çektiği yere gitmez. Sonucunu önceden kestirmenin olanaksız olduğu bir araştırmaya girişmiş değildir. Aziz Thomas felsefe yapmaya girişmeden önce zaten doğru olanı bilmektedir. Doğru olan Katolik imanında ortaya konmuştur. Thomas, imanın kimi bölümleriyle ilgili olarak görünüşte USA uygun kanıtlar bulmuşsa bu yeter. Bulamamışsa vahiy sağ olsun. Önceden saptanan vargıya kanıt bulmak felsefe değil, özel bir düşüncedir. Sonuçta Sanctus Thomas'ı eski Grek ya da modern çağ filozoflarının en iyileri arasına katmaya gönlüm razı olmuyor. Franciscus tarikatı mensupları. Dominikosçularla o denli yaman sünni olmayan Franciscusçular arasında keskin bir karşıtlık bulunmaktaydı. Franciscusçular, Sanctus Thomas'ın otoritesini kabul etmeye eğilimli değillerdi. Çok önemli üç Franciscusçu, filozof Roger Bacon, Duns Scotus ve Ockhamlı William'dı. Saint Bonaventura ve Aqua Spartalı Mataküs'te dikkati çeker. Aşağı yukarı 1214 yılında doğan ve yaklaşık olarak 1294 yılında ölen Roger Bacon, yaşadığı günlerde büyük hayranlık uyandırmamış fakat modern çağlarda artamlarından öte bir övgü kazanmıştı. Matematik ve bilimde tutkuyla öğrendiği evrensel bilimlerde filozofluğu dar anlamda alıyorum, filozofluğunun önünde bir kişiliğe sahiptir. Onun yaşadığı günlerde bilim al simyayla ve düşünce büyüyle karışıktı. Sürekli olarak Bacon'ın itizalcı ve büyücü olduğundan kuşku duyuluyordu. 1257 yılında Franciscus ulusu Aziz Bonaventura onu Paris'te göz hapsine aldı ve yazılarını yasakladı. Bu engel yürürlükteyken bile İngiltere'deki papalık elçisi Guido Fulch ondan papa adına felsefesini yazmasını istedi. Roger böylece çok kısa zamanda Opus Majus, Opus Minus ve Opus Tertius adlı üç betik yazdı. Yapıtların olumlu izlenim yarattığı anlaşılıyor. Çünkü 1268'de Roger'ın Oxford'a dönmesine izin çıkmıştır. Hiçbir şeyin kendisine önlemli, tedbirli olmayı öğretemediği Roger, çağdaşı olan bilginlerden çoğunu küçültücü biçimde eleştirmiş, özellikle Grekçe ve Arapçadan yapıt çevirenlerin çok yeteneksiz olduğunu ileri sürmüştü. 1271 yılında Compendium Studi Philosophi adlı bir betik yazarak din adamlarının bilgisizliğine saldırdı. Bu onun meslektaşları arasındaki popülerliğine bir şey katmadı. 1278 yılında yazıları tarikat ulusunca yasaklanan Roger, aynı tarihte 14 yıl hapse hüküm giydi. 1292'de serbest bırakıldı, sonra da çok yaşamadı. Zihinden önce deney. Roger'ın bilgisi ansiklopedikti, sistematik değildi. Zamanın filozoflarının çoğuna benzemeksizin deneye değer verdi. Deneyin önemini gökkuşağı kuramıyla açıkladı. Coğrafya üzerine epey şey yazdı. Columbus onun coğrafya ile ilgili yapıtının bir bölümünü okumuş ve etkisi altında kalmıştı. İyi bir matematikçiydi. Öklides'in 6. ve 9. kitaplarını aktarmıştır. Arap kaynaklarını izleyerek perspektif üzerinde durmuştur. Mantığın yararsız bir çalışma olduğunu düşünmüş, Al-Simya'ya bu konuda çok şey yazacak ölçüde de değer vermiştir. Onun görüşü, bilgisinin genişliği ve yönetimi hakkında bir fikir vermek için Opus Majus'un kimi bölümlerini özetleyeceğim.